Ayrım 16, sayfa 287. Hükümetin düşeceğini bildiren elçi Sovyet elçisi. Türkiye'nin Sovyetlere yakınlaşması Batı ülkelerinin yaptığı gibi Moskova ile daha sıcak ilişkiler kurması Amerika'nın Ankara'ya bakışında daima ağırlığını korudu. 27 Mayıs'ın genç ihtilalcilerine de bu gözle bakıyordu. Supi Gürsaytrak, Amerika bizim dönemimizde bize soğuk bakıyordu. O kadar ki normal kredileri bile dondurmaya yöneldi diyecekti. Aynı çizgi İnönü iktidarlarında Demirel'in 1965-70 arasında kredi arayışlarında da sürdü. Demirel'in bu konuda açık beyanları olmuştu. İstihbaratçı büyükelçilere değiniyoruz. Sovyet büyükelçisi Rijov nasıl unutulabilir? Muhalefetin birleşmesiyle düşürülen İnönü karma hükümetinde Doktor Kemal Satır başbakan yardımcısıydı. Şunu anlattı bir gün. Büyükelçi Rijov geldi. Henüz bizim hükümetin güven oyu ile düşürülmesi gündemde yoktu. Bana sizi düşürecekler dedi ve sağ partilerin aralarında anlaşmaya varmak üzere olduklarını bildirdi. Rijov bilgileri herhalde tek başına toplamamıştı. KGB'nin de Türkiye'de güçlü bir istihbarat ağı vardı ve bir Sovyet büyükelçisi hükümet adamları henüz uyanmadığı sırada hükümetin düşürüleceğini başbakan yardımcısına bildiriyordu. Zaten Rijov 1960'dan beri Türkiye'deki faal büyükelçilerin başında geliyordu. Özellikle 1962'lerde Türkiye kalkınma hamleleri yapmayı planladığı günlerde içeriden sağladığı bilgi ve Moskova'dan aldığı talimatlarla Türkiye'ye önemli ölçüde ucuz kredi öneriyordu. 300 milyon dolarlık krediyi İnönü'ye AP-CHP ilk karma hükümetinin başındayken önermişti. SİHA Büyükelçilik bünyesinde belirgin adamlarla kuşkusuz diplomatların da katkısıyla Amerika'ya değerli hizmetler görebilirdi. Görmüştü ve görecekti. Ancak Sovyet Büyükelçiliğindeki haber alma ağı daha genişti. KGB'nin büyükelçisini bile denetleyerek Moskova'ya bilgi aktarması bir yana, KGB'nin büyükelçi ve elçilik memurları işbirliğinin Amerikalılara oranla daha sıkı fıkı olduğu uzmanlarca söyleniyordu. Yayımlanan sayılara göre 1988'de SİHA örgütünde 200 bin kişi çalışıyordu. Buna karşılık KGB'de 500 bin kişi, MIT'te bu soruya açık yanıt alamıyorduk. Fakat 1000-2000 dolayında kadrolu MIT'çi olduğu söyleniyordu. Tabii bu sayıya MIT'e dıştan hizmet veren, operasyonuna göre görev verilip uzaklaştırılan, devlet kademelerinde MIT adına gözlem yapanlar girmiyordu. MIT bir odak noktası ise hatta illerdeki resmi ajanlarla dalga dalga yayılan bağlantıları da hesaba katılırsa yurt çapında devlet içinde büyük bir istihbarat şebekesine sahipti. Meğer farkımız yokmuş. 12 Eylül elçisi. Ocak 1980'de Spires merkeze dönerken Şubat 1980'de James Spain yeni ABD büyükelçisi olarak Ankara'ya geliyordu. Yumuşak görüntü veren, saçlarını yüzüne doğru düzenle tarayan gençten bir adamdı. James Spain de öteki ABD büyükelçileri gibi Amerika'nın tabii adından hiç söz etmediği SİHA'nın 12 Eylül'den önceden haberi olduğunu yatsıyordu. 12 Eylül'den önceki kritik günleri 12 Eylül'ü ve bir süre 12 Eylül sonrasını yaşayan Spain, çalıştığı Amerika'nın büyük şirketi Rand Corporation'da görüştüğü Ufuk Güldemir'e Türk kamuoyunda sindirilmek istenen bu yargıları pekiştirmeye çalışıyordu. Spain'in söylediklerine inanılırsa Büyükelçinin 12 Eylül'ün geliş dönemini izleyen bakışlarıyla gazeteci Cüneyt Arcıyüreğin kimi izlenimlerle vardığı yargılar arasında en ufak ayrım yoktu. Bir Türk gazetecisi nasıl olayları izleyerek sonuçlara varıyorsa ABD Büyükelçisi James Spain'in durumu da tıpatıp aynıydı. Türkler ne kadar biliyorsa Amerikalılar da o kadar biliyorlardı, fazla değil. Marifetli bilinen SİHA kulakları aylardır sanki hiçbir şey işitmemiş. SİHA gözleri kimi özel bilgileri görmemişti. Ne var ki büyükelçilik odalarında vızır vızır gezilen önemli irtibatları olan SİHA ajanları, bir Türk gözlemcisi, gazetecisi hatta siyaset adamı kadar 12 Eylül'den haberliydi. Spain 12 Eylül günü ve önceleri sadece bu türden açıklamaları Washington'a aktardıysa, darbeden sonra ABD yönetiminin onca para dökerek Türkiye'de beslediği bu işe yaramaz diplomatları, ajanları hemen kapı dışarı etmesi gerekirdi. Spain'in açıklamaları çocuksu bir kandırmacaydı. ABD elçiliği olaylara bu kadar yüzeysel bakamazdı. Derinine inerek kaynağından bilgi alırken, yeri geldiğinde bir müttefike yaraşır ölçüde gerekli gördüklerinin sırtını sıvazlardı. Dinlediği olumsuz yargıları usturuplu biçimde onaylardı. Bütün bunların SİHA tarafından hangi üslup içinde yapıldığı hemen her kesimin malumuydu. Spain'in açıklamalarında dikkati çeken bir başka nokta şuydu. Spires gibi bir diplomattan büyükelçiliği devralan Spain, 12 Eylül'ü bir ipek böceği masumiyetine benzer anlatımlarla anımsatırken SİHA'dan habersiz görünüyordu. Gizli servisin kendine aktardıklarına hemen hiç değinmiyordu. Kısacası 12 Eylül'de CIA yoktu. Anlattıklarına bakılırsa örneğin 12 Eylül günü Büyükelçilik'te oluşturduğu bir kriz masasında başta elçilik müsteşarı Boeing ve Newberry gibi elçilik üst düzey yöneticilerinin kendi mahiyetlerindeki Türk ve Amerikan personelin topladığı bilgilerle merkezi bilgilendirmişti. İmanlı bir Siyalı subay. Ha Türk gazetecileri ha James Spain. Bakın nasıl anlatıyor. 11 Eylül günü öğle yemeğini Amerikan kulübünde yedikten sonra James Spain ABD Büyükelçiliğine döndü. Genç bir Amerikalı subay Spain'i bekliyordu. Söylediğine göre bilgisi, yargısı ve nasıl öğrendiğine hayret ettiği Türkçesiyle Pentagon'a bir mesaj çekmek için iznini almaya gelmişti. Spain, Amerikalı subayın Türkçesine niçin şaşıyordu? Sovyet Büyükelçiliğinde çalışanların pek çoğu öteden biri güzel Türkçe konuşuyordu. ABD Büyükelçiliğinde 1960'larda Türkçe bilene pek rastlanmazdı. Neden sonra ve herhalde ciddi gereksinim duymuş olacaklar ki, Amerika'da Türkçe kurslarından geçirdikleri ya da Türkçe öğreterek özel yetiştirdikleri birçok elemanı Türkiye'ye göndermeye başladılar. İster demokratik olsun, ister ara rejimde yaşasın, bu elemanlar dost ülke Türkiye'de sık sık gezilere çıktıklarında halkla doğrudan ilişki kurabilmek için dil sorununu çözmek zorundaydılar. Amerika Büyükelçiliği'nin ya da CIA elemanlarının ülkeyi karış karış gezdiklerini yadsıyacak kimse çıkar mı? Ya da bu konudaki somut bilgilerin doğru olmadığı söylenebilir mi? İleride örneklerini göreceğiz. Ama Spain çok dikkatliydi. Nasıl bir mesaj çekecekti? Subay ertesi günü sabaha karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyacağını, Washington'a bildireceğini söylemişti. Bağlı olduğu albay da aynı kanıdaydı. Spain'e göre ortada tıpkı bizlerin gördüğü kimi belirtiler vardı. Tanklar kentin yakınlarına kadar gelmişti ama belki teröre karşı ciddi bir operasyondu. Spain'e göre subayın TSK'nın ertesi günü sabaha karşı müdahale edeceği yolunda adeta imanı vardı. Peki subay nereden almıştı iman derecesindeki sağlam bilgiyi? Spain açıklamıyordu. Kim yutar? Spain bu arada küçük bir bilgi sızdırması yapıyor. Türkiye'de hala tartışılan önemli bir konuya değiniyordu. Adeta imanı vardı. Üstelik birkaç hafta önce Amerikan hükümetinin vaki daveti üzerine Amerika'ya hareket eden üst düzeydeki bir Türk subayı önceden aralığa kadar Amerika'da kalması planlanmış olmasına karşın gitmeden önce son gün ısrarla 10 Eylül tarihinde Ankara'da bulunmak istediğini belirtmişti. Erken dönmek istemesine 10 Eylül tarihinde eşinin ameliyat olacağını gerekçe gösteriyordu. Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya resmi çağrı ile gittiği Amerika'dan 10 Eylül günü döndü. Nedense Spain Tahsin Şahinkaya'nın 10 Eylül'de dönüşünden ABD'de resmi geziye gittiğinden söz etmiyor. Üst düzeydeki bir Türk subayının resmi ziyaretini sezgilerine tanık gösteriyordu. Aralık ayına kadar Amerika'da kalması planlanan üst düzey Türk subayı gitmeden bir gün önce 10 Eylül'de dönmekte direniyordu. Elçilikteki meraklı Amerikalılar, CIA'da çalışan marifetli insanlar sağa sola sorup subayın direnme nedenini aramıyordu. 12 Eylül'den 8 yıl sonra James Spain üst düzeydeki subayın dönme isteğinden kaynaklanan kuşkulara şöyle bir değiniyor. Dahası var, Aralık ayına kadar Pentagon'un konuğu olması beklenen üst düzey Türk subayına ABD'deki garnizon söyleşilerinde, akşam yemeklerinde, kokteyl partilerde, iki kadeh arası söyleşilerde acelenin nedeni sanki sorulmuyordu. Ama Spain akıllı bir diplomat. Subay gidip geliyor, gerçeği hemen o sıra nasıl kavradığını gösteren gerekçeyi veriyor. Erken dönmek istemesine 10 Eylül tarihinde eşinin ameliyat olacağını gösteriyor diyor. Sonra ameliyat olacağı söylenen eşin çay servisi. Türkiye darbenin eşiğinde çok duyarlı bir ortamdan geçiyor. Böyle bir gerekçeyi mesleğe yeni başlamış sağduyulu bir Türk gazetecisi duymuş olsaydı hemen küçük bir araştırma yaparak gerçeğe ulaşabilirdi. Oysa Amerika'nın yaşadığı beceriler evreni, CIA'nın ufak bir soruşturma yapması, ameliyat örtüsü altındaki asıl gerçeği hemen bulmalarına yardımcı olabilirdi. Klasik istihbarat yöntemlerini pas geçen Spain galiba Türkleri fazla saf insanlar olarak görüyordu. Sonra ne olmuş? Üst düzeydeki Türk subayı 10 Eylül günü dönmüş. Amerikalı binbaşı hoş geldin demek için evine uğradığında o gün ameliyat olması gereken eşi onlara çay servisi yapmıştı. Amerikalı binbaşıya göre Türk subayının erken tarihte yani 10 Eylül'de Ankara'da bulunmak istemesinin nedeni aldığı görev emrini uygulamasıydı. Spain'in darbeyi son gün keşfettiğini nasıl anlayamazdık? Beri yandan 12 Eylül'ün ilk günlerinde zamanın devlet başkanı Evren, Barış Hareketi adındaki darbeyi yapmak için Tahsin Şahinkaya'nın ABD'den Ankara'ya dönmesini beklediklerini açıklamıştı. Spy'nin açıklamalarından çıkıyor. Genç binbaşı subay giysili bir istihbarat elemanıydı. Çünkü Spy'ine göre genç Amerikalı subay daha önce çok sağlıklı istihbaratlar elde etmişti. Bir binbaşı yani asker çok sağlıklı istihbaratları nereden elde etmişti? Darbeyi önceden bildiğini zaten Spy'in kabul ediyor. Bilgi aktarışının zamanını söylemeden Washington'a her an müdahale beklediğimize ilişkin şifre gönderdim diyor. Bu yüzden yeni bir tanesine daha ihtiyaç yokmuş. Spy'in 12 Eylül günü özel arabasına binerek Büyükelçiliğin yolunu tutmuştu. Büyük Ankara Oteli'nin önünde her sabah işe giderken görmeye alıştığım grev gözcüsü çadırları ise yoktu. ABD Büyükelçisi'ni 12 Eylül'e kadar grevle gözcüleri demek çok rahatsız etmişti ve ilk izlenimi çadırların yokluğu olmuştu. Herhalde ilk çektiği şifrelerden biri Türkiye'nin iş yaşamının istenen noktaya gelmekte olduğu ile ilgiliydi. 12 Mart olaylarının birinci el tanığı CIA kökenli Büyükelçi ünlü Robert Comer'in sözüyle başlayalım. Biz o yıllarda müfredatını teknik alanlara oturtmak suretiyle ODTÜ öğrencilerini politika dışı tutabileceğimizi sanmıştık. Halbuki üniversiteyi giderek politize olan Türkiye'nin dışında tutmak olanağı yoktu. Amerika'nın öğrencileri politika dışı tutmayı düşünmesi. Neyin kanıtı? Yeni defter. Sürdürelim, başka bir defter açalım. Spy'in anlatıyor, 1980'de sefir olarak geldiğimde Özal Demirel'le beraber çalışıyordu. İşte o zamanlar tanımaya başladım. Zaten odası Demirel'inkinin hemen arkasındaydı. Kendisiyle sürekli görüşüyorduk. Çünkü borçların faizleri giderek büyüyordu. Başbakan yardımcısı olduğunda da çok sık görüşmeye devam ettik. Geniş, rahat ve çok iyimserdi. Bu iyimserliğini sigarayı bıraktığında bile kaybetmemişti. Elleri titriyordu ama hala rahattı. Şimdi sigara içiyor mu? Sanmıyorum. Uzun süredir görmedim. Biz Turgut Özal'ı başbakan olarak uzun süredir görüyoruz Sayın James Spy'in. Hala geniş, rahat ve çok iyimser. Biyografik istihbarat nereye uzanır? 1974 elçisi. Spy'in bir dostla iş görüşmeleri gibi anlattığı Özal'la ilişkiler üzerinde durmakta yarar var. Çünkü Tahran'da ABD elçiliği devrim muhafızlarınca basıldı. Büyükelçiliğin ve CIA'nın bütün evrakı ele geçirildi. Kapağında merkezi referans servisi tarafından hazırlandı ve doğruluğu CIA ile Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Yorumlar ve sorular John Corlett'a yöneltilebilir. DDI/CRS kodu 143. Dahili 6788 yazılı bir rapor bunların arasındaydı. Gizli servis dilindeki tanımlamayla rapor tam anlamda biyografik istihbarattı. CIA bilgileriyle donatılan biyografik istihbarat 1974'te Ecevit'in MSP ile kurduğu hükümetten sonra kaleme alınmıştı. Eski CHP lideriyle ilgili CIA istihbaratı ve Amerikan elçiliği gözlemleriyle örülü raporda Ecevit'in sosyalistliği, ekonomiye bakışı, ordu ve politika, niyetleri ve yönelişleri, dış politikada, ABD'ye bakışı, NATO, İnönü'nün çalışma bakanı ve sağ kolu olduğu dönem, ortanın solu hareketindeki yeri, 1971 darbesinden sonra genel sekreterlikten istifası, CHP genel başkanı oluşu, kişiliği, entelektüel olarak Ecevit, bir sanatkar aileden geliş örneklerle, CIA ve Amerikan yetkililerini irdelemeleriyle uzun uzadıya anlatılıyordu. Can Dündar ve Avni Özgürel'in Türkçeleştirdiği rapordan örnekler. Demokrasi, sosyal adalet ve barışçıl değişim ilkelerine açıktan sıkı ve samimi şekilde bağlı, ılımlı bir sosyalisttir. Sosyalizme duyduğu güçlü bağlılık, bunun ülkede demokrasinin korunmasında ve komünizme set çekilmesinde elzem olduğu yolundaki inancından kaynaklanıyor. Solcu eğilimlerinden ötürü bazı eleştirmenler Ecevit'i bir kripto komünist hatta daha beteri olmakla suçluyorlar. Örneğin 1972 Kasım'ında bir Türk askeri kaynağı sıkı yönetim yetkililerinin Ecevit'in bir komünist olduğuna dair kanıtlara sahip olduklarını inanarak ifade etmişti. 1973 Ekim'inde Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir yetkili, yazılmıyor ama ancak bir kuvvet komutanı veya bakan olabilir, Ecevit'in seçim kampanyasındaki konuşmalarının gösterdiğinden çok daha aşırı solda olduğunu öne sürdü. Türkiye'den çok güvenilir bir askeri kaynak CIA'ya şu bilgiyi verdi. Sıkı yönetim yetkilileri Ecevit'i yargılayabilmek için dokunulmazlığının kaldırılmasına çalışıyorlar. CIA'ya göre 1972 yılında görev yapan 12 Mart darbesinden sonraki dönem anlatılıyor. Bazı komutanlar Bülent Ecevit iktidarının önlenmesi için Orgeneral Memduh Tağmaç'a başvurdular. Kişiliği. Bazı gözlemciler Ecevit'i makul ve sempatik bir kişi olarak görürken bazıları da espriden yoksun ve yapmacık tabiatlı bulurlar. Bir ABD elçilik görevlisine okul ziyaretlerini örnek olarak gösterilmek üzere seçilmiş parlak ve terbiyeli bir okulu çocuğunu hatırlatmıştı. Ona kara olan lakabını taktılar. Bu yakıştırmanın nedeni Ecevit'te var olduğu iddia edilen cesaret, dürüstlük, esmer ten ve çocuksu ifadeydi. Siyah gözüyle Rahşan Ecevit akıllı, hoş ve nispeten sessiz. Eşinin asıl mesleğinin gazetecilik olduğunu öne sürüyor. Bir gün buna döneceğini umuyor. CIA istihbaratı ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükelçiliği'nden aldığı bilgilerle Merkez Referans Servisince hazırlanan bu rapor kimi gerçekleri yatsınması olanaksız biçimde ortaya çıkarıyor. 1. CIA ile Büyükelçilik müşterek çalışıyor. Hazırlanan raporlarda CIA önemli bir kaynak, hem de biyografik istihbaratta bile. 2. Bu sonuç Spain'in 12 Eylül'den habersiz olduklarını özenle vurgulayan açıklamalarını yalanlıyor. Merkeze gönderilen 12 Eylül öncesi birçok raporda CIA'nın kesin yerini açıklıyor. Ve sonra. Doğal olarak rapor daha önemli kimi yargıları pekiştiriyor. 1974'ün istihbaratını yansıtan bu raporu sonraki yıllar daha kim bilir kaç CIA ve elçilik raporu izliyor. Fakat sonradan 1978-79'larda alınan raporlarla CIA istihbaratından sonra Carter'ın baş danışmanı Brzezinski Ecevit'i tanımlıyor. Hayal kırıklığı yarattı. Ecevit'in ilk başlarda güven verdiğini, sağlam göründüğünü fakat sonradan Sovyet tehlikesini azımsadığını söylüyor. Kredilerde daralma, iş dünyasından paralı ilanlar, kuyrukların oluşturulması ve Ecevit'in 1979 seçimlerinde büyük oy yitirerek hükümetten çekilmesi. James Spain 1980'de Ankara'ya geldikten sonra Demirel'in çok yakın adamı Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal'ı tanımaya başladığını ifade ediyor. Başbakan yardımcısı olduğunda çok sık görüşmeye devam ettiklerini vurguluyor. Belge örneği gördükten sonra James Spain'in CIA'nın kaynaklarından gelenlerle donatarak Turgut Özal'la ilgili biyografik istihbarat niteliğinde bir rapor yazmadığı söylenebilir mi? CIA'nın ve Büyükelçiliğin bu raporlarının sürmediğinden söz edilebilir mi? CIA'nın verdiği raporlar da ayrı. Fakat CIA kaynaklarına dayalı büyükelçi raporlarından yola çıkarak Washington'ın ülkeler, o ülkelerin politikacıları üzerinde yargılara, kararlara varması olağan. Hayal kırıklığı yaratmayan politikacıların ABD tarafından her yönden sürekli desteklenmesi, ABD'nin de CIA'nın da doğası. CIA'lı bilgileri parlak diplomatlar harmanlıyor. Spires 30 Temmuz 1979'da bir Türkiye raporu döşeniyor. Yaygınlaşan karamsarlık ve umutsuzluk havasının Türkiye'nin yönetim kademelerinde daha güçlü bir liderlik arayışını gündeme getirdiğine değinerek, biz Türk ordusuna şu an için siyasi alana müdahalesine ilişkin bir işaret görmüyoruz. Ordunun Türkiye'nin ekonomik ve siyasal sorunlarının üstesinden gelmekte, sivillerden daha başarılı olabileceğine inanıp inanmadığı konusunda kuşkularımız var. Dahası bir askeri müdahaleyi meşru kılacak acil bir kriz durumu da ortada görünmüyor diye yazıyor. Temmuz 1979, 12 Eylül darbesinden önce Genelkurmay Başkanı Evren'in yakın arkadaşı, sonradan ordu komutanı, sonradan Cumhurbaşkanlığı danışmanı, emekli orgeneral Bedrettin Demirel ölmeden önce yaptığı açıklamalarda, Cüneyt Arcı Yürek açıklıyor dizisi 9. cilt, 1979'da Evren'i müdahaleye zorladığını, ancak daha henüz pişmedi benzeri bir yanıtla karşılaştığını söylüyor. Müdahaleyi hem meşru kılacak hem de kamuoyundan tam destek alacak bir zamanın beklendiğini ama hata edildiğini söyleyen Bedrettin Demirel ile Spires'ın Türkiye raporu aynı doğrultuda. Askerlerin ekonomik sorunların üstesinden gelmesi konusunda Spires'ın kuşkuları var. Darbe süreci 24 Ocak kararlarından sonra hızlanıyor ve ekonomide düzlüğe çıkıldığı ya da çıkılacağı inancı pekişince bir darbeyle siyasal sorunların üstesinden gelmeyi kararlaştırmak kolaylaşıyor. Türk kamuoyunun olayları izleyen ve irdeleyen gazetelerle gazetecilerin 1979'da varamadıkları bu yargıları Ronald Spires herhalde geceleri düşlerinde görerek raporlaştırmıyordu. Tahran'da ele geçen ABD resmi belgelerinde demir yolu hatlarından buğday stokuna kadar Türkiye'deki her olgunun nasıl izlenip gözlendiği açık seçik görülüyor. Örneğin bu raporlardaki bu bilgiler stratejik alanda demir yolunu ele alıyorsa, istendiği zaman buğday ve benzerleriyle kuyrukların oluşması sağlanabilir. Stratejik İstihbarat Modeli Elçi, 1982 Elçisi. James Spain'den sonra ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine Robert Strauss Huyup atandı. Öyküye geçelim. ABD Başkanı Japon halkı hakkında araştırma yapmak üzere Pensilvanya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Dr. Robert Strauss Huyup'u memur etmişti. Japon halkının yiyecek temini konusunda sıkıntı çektiğini dikkate alan Dr. Hube, tarımsal gübre mevzu üzerinde durmuş ve bunun Japonya'ya Kuzey Afrika'dan ithal edildiğini, fakat müttefiklerin Cezayir ve Fas'a asker çıkarmaları üzerine buralardan gübre ithalinin durduğunu, bununla beraber Japonya'da tarımsal alanda bir buhran görülmediğini tespit etmişti. Japonların nereden gübre temin etmeleri ihtimali bulunduğunu araştıran kitaplar, ansiklopediler karıştıran Dr. Hube, Pasifik Okyanusu'ndan Nauru adındaki küçük bir adada fosfat bulunduğunu öğrenmiş, Japonların gübre ihtiyaçlarını buradan karşıladıkları sonucuna varmıştır. Dr. Hube çıkardığı sonucu askeri makamlara ulaştırmış ve adanın bombalanmasını teklif etmiştir. Yapılan hava keşifleri Dr. Hube'un çıkardığı neticenin doğru olduğunu göstermiş, bunun üzerine ada bombalanmış, Japonya'da tarımsal üretim alanında buhran baş göstermiştir. Aziz Yalkın, İstihbarat, Casusluk ve Casuslukla Mücadele, Dışişleri Akademisi Yayınları, 1969, sayfa 21. Bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Hube'un 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı işin tam karşılığı stratejik istihbarattır. ABD büyükelçilerinin sonuncusunun da geçmişte istihbarat işlerinde yetenekli olduğu böylece kanıtlanıyor. George Bush dönemi başlıyor. Ankara kim bilir istihbari yeteneği olan hangi ABD büyükelçisini ağırlayacak? Ecevit'le MIT'i şöyle konuştuk. CIA Birleşik Senato Komitesi Başkanı Senatör John Stennis, bir istihbarat teşkilatı kurmak için önce karar vermek, sonra kuruluşu korumak, daha sonra da gözlerinizi kapayıp gelecekte olayları beklemek gerekir, diyor. Karar vermek, sonra korumak ve sonunda gelecekteki olayları beklemek. Artık ne çıkarsa bahtına. Ecevit'le MIT üzerinde bir söyleşi yapmayı iki nedenden istiyordum. Birincisi, CHP'nin 1974'te yayımladığı Ak Günleri adlı seçim beyannamesinin 173 ve 174. sayfalarında kimi satırlar vardı. Bir resmi devlet örgütü olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu gibi işlemlerdeki rolü inkar edilemeyecek kadar ortaya çıkmıştır. Sıkı yönetim kanadı altında faaliyet gösterdiği anlaşılan Kontur Gerilla diye bir örgütün faaliyeti, bütün dünyada duyulduğu halde resmi bakanlarca üzerinde bile durulmamıştır. İkincisi, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit 1978 bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti. Son zamanlarda ortaya çıkan bir takım tehlikeli haberlere kısaca değinmek istiyorum. Psikolojik savaş haberleri duymaya başladık. Savaş lafları bırakılmadan topluma barış getirilemez. Önce Türkiye'den savaş lafını kaldıracaksınız, cephe lafını kaldıracaksınız, düşmanlık lafını kaldıracaksınız, ondan sonra barış getirebilirsiniz ülkeye. Psikolojik savaş, dolaylı savaş. Ne gariptir ki bu laflar ilk kez 1960'tan önce bir Lübnan bunalımı olduğu sırada, Lübnan iç savaşı olduğu sırada Orta Doğu piyasasına sürülmüştü. Şimdi yine Lübnan'da iç olaylar oluyor ve yine Orta Doğu'da ve o arada Türkiye'de psikolojik savaş lafları dolaşmaya başladı. Neymiş, bir takım MIT görevlileri, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri devlet kuruluşlarına gidecekler ve psikolojik savaş konuşmaları yapacaklar. Bütün içtenliğimle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir ülkede istihbarat örgütü bu gibi aktif hizmetlerde kullanılırsa, o ülkenin de o örgütün de başı derde girer. İstihbarat örgütünün görevi gereken ölçüde istihbarattır ve o istihbaratı değerlendirmektir. Hatta İngilizce'de istihbaratın adı intelligence'tır, yani zeka. Yani akıllı, zeki bir insan için gizli bilgi toplamalar da o kadar gerekli değildir. Olaylara bakıp değerlendirmek yeterlidir. İstihbarat için casuslar, kışkırtıcı ajanlar kullanmak zorunlu mudur? Bunda kuşkum var. Haydi diyelim ki bu da zorunlu, kaçınılmaz, ama bir istihbarat örgütünü yurt içinde bir savaş aracı gibi kullanmaya kalktınız mı başınız derde girer. Amerika'da, Almanya'da devlet yöneticilerinin başının zaman zaman dertlere girdiği gibi başınız derde girer. Ecevit sözlerini şöyle bağlıyor. Ben hükümetteyken bu örgütün işlerine karışmadım. Bu örgüte 3 direktif verdim. 1. Aktif çalışma yapmaya, siyasete girmeye, iş çevirmeye kalkışmayacaktır. 2. Kışkırtıcı ajan kullanmayacaktır. 3. Partilerle uğraşmayacaktır. Sayın Demirel de sadece bu 3 direktifi versin. Öyle sanıyorum ki Türkiye'de huzurun sağlanmasına hiç değilse bir ölçüde katkıyı o yoldan yapmış olur. Ve sonunda, elbette karşı karşıya bulunduğumuz sorun yalnız bu tedbirle çözülmez, ama bir katkısı olur. Kahinlere özgü raporlar. 3 Kasım 1988 günü öğleden sonra Ecevit'le Oran'daki evinde konuşuyoruz. Benim genel bir prensibim var, gizli servislerde fazla iç içe olmamak gerek, dedi. 1988'deki sözleri 1978 yılındaki bütçe konuşmasına benziyordu. Ecevit'e göre servisle fazla dayanışma ve servise tam inanç siyaset adamını yanıltıyordu. siyaset adamının servis istikametine kaymasına neden oluyor. Biz 1978-1979'da iktidardayken İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'le Emniyet Genel Müdürlüğü istihbaratını daha önemsemiştik, güçlendirmeye çalışmıştık diyordu. Ecevit istihbaratı 1978 yılında nasıl görüyorsa 1988'de aynı çizgilerle değerlendiriyordu. Zaten en iyi istihbarat açık istihbarat. Gizli servislerde teknolojinin yanı sıra istihbarat, daha çok gazeteler, dergilerde çıkan bilgilerle, haberler, kurum raporları incelenerek bir analizci grup tarafından ortaya çıkarılıyor. Tıpkı mozaiklerin yan yana getirilmesi gibi. Elbet doğruydu. Ecevit'in andığı kaynaklardan sağlanan istihbarata açık istihbarat deniyordu. İstihbarat türleri arasında önemli yeri vardı. Bir ara Türkiye'de başbakanların servise gereken önemi ve özeni göstermediklerini söyleyenleri anımsadım. Geldi geçti anımsama. Ecevit sürdürdü. Benim iktidarlarım sırasında MIT'le fazla sürtüşmem olmadı dedi. Raporlar Demirel'in anlattığının tersine Ecevit'e MIT antetli kağıtlarla geliyordu. Bu önemli miydi? Antetsiz ve altında imza bulunmayan raporların kıymeti harbiyesi olmazdı. Bir hükümet başkanı MIT'in verdiği bilgilere dayanarak sonradan olumsuz sonuçlar veren bir politika saptadığını günün birinde nasıl kanıtlayacaktı? Fakat, diyor Ecevit, verdikleri raporlar o kadar karmaşıktı ki sanki kahinler yazmıştı. Örneğin terör ve anarşi raporları gelirdi. Olayları daha somut bilgilere dayandırmaları istendiğinde bizim işimiz değil yanıtı verilirdi. Yaşadığımız gerçeği vurgulayarak, sözde MIT başbakanlığa bağlı, hayır aslında genelkurmaya bağlıdır dedi. Ecevit'e İstanbul Taksim alanındaki CHP mitinginde suikasta uğrayacağını Demirel iletmişti. Ecevit ikinci kez başbakanlığa geldiğinde MIT'ten bu konuda ayrıntı istememiş miydi? Bir girişimi olmuştu. İktidara yeniden gelince 1978 MIT'e suikast bilgisi kimden geldi, aslı nedir diye sordum. MIT'ten suikast ihbarının kimden nasıl geldiğini belirten bir bilgi yazı gelmedi. Karanlıkta kaldı olay. Karanlıkta kalan benzeri birçok olay gibi. Bir gizli servis, MIT, ana muhalefet partisi liderine hem de suikastçının kullanacağı tüfeğin niteliklerini sayarak Taksim'de ateş edileceğini dönemin başbakanına bildiriyor. Zaman geçiyor, kişilerin neredeyse yaşamlarını ayrıntılarıyla arşivine alan MIT, suikasti kimin ihbar ettiğini ya da siyasal yaşamı dalgalandıran bilginin hangi sağlam kaynaklardan sağlandığını yine bir başbakana bildirmiyor. İktidarı zamanında MIT'le ilgilenmesine yol açacak önemli olaylar geçmediğini söylüyordu. Bir anımsatma yaptığımda bir CHP milletvekilinin oğlunu MIT'in içeri alması üzerine MIT'le tartışmalı günler geçirdiğini doğruluyordu. Milletvekilinin çocukları MIT'in gözleme yaptığı bir yerde MIT arabasını izlemişler miydi? İşte öyle bir şey. Fakat milletvekili arkadaşımız gürültücü bir adamdı, epey patırtı çıkarmıştı derken hafiften gülüyordu. MIT, milletvekili oğlu dinleme aletleri. Ecevit milletvekili oğlu olayı ile ilgili geniş bilgi vermedi. Oysa ilginçti. MIT özel bir operasyon yapıyordu. Ankara'nın belli başlı ana caddelerinden birindeki yabancı bir büyükelçilik binasına özel timlerle dinleme aletleri yerleştiriyordu. Yapımı süren elçilik binasına mikrofon yerleştiren elemanlar iki askeri kamyonla getiriliyordu. Operasyon yapılırken asfaltın belirli kavşak noktaları tutuluyor, buralarda telsizli gözcüler yapımı izlemeye gelecek sefaret çalışanlarını gördüklerinde hemen time bildiriyorlar. Özel timler de çekiliyordu. Timleri getiren askeri kamyonlar yoldayken Erzincan milletvekili Nurettin Karasu'nun oğlu otomobiliyle iki aracı kovalıyor. Yol istiyor, ikinci şoför acemi öndekini gözden yitirmemek için Karasu'nun oğluna yol vermiyor. Askeri araç bir yerde durunca iniyor, aracın şoförünü tartaklıyor. İleri geri konuşuyor kamyondakilere. Operasyon duyarlı konu, zaman sorunu. Milletvekilinin oğlunun kullandığı arabanın plakası alınıyor, evine kadar izleniyor. Mehmet Eymür milletvekilinin evine gidiyor. Araba sahibi bir albay, MIT'te de çalışmış. Kullanan, üst katta oturan milletvekilinin oğlu. Albayın çocukları olayı doğruluyorlar. Biraz sinirlidir diyorlar. Üst kattan iki genç iniyor. Olayı çıkaran kaçmış. Kardeşi siz kim oluyorsunuz da diye başlayan sert sözcükler içeren bir konuşmaya girişiyor. Onu apar topar içeri alıyorlar. Sonra baba MIT'e geliyor. Tatsız bir dizi konuşma. Mehmet Eymür Ecevit'in vermediği ayrıntıları doğruladı. Kıbrıs harekatı boyunca tek haber gelmedi. Ecevit başbakanlığı sırasında MIT tesislerini gezdiğini söylüyor. Telefonları dinler mi? Dinler diyor ama çok sayıda telefon dinlenmediğini ekliyor. Nihayet olanak meselesi. Gizli servislere dokundurmalar yapıyor. Kimi yerde alaycı, kimi yerde gizli servisin başbakanları bile izlediğini gösteren batı örnekleri vererek. CHP grubunda bir gün gizli servislere fazla bağımlı olmamak gerektiğini, açık istihbaratın daha yararlı sonuçlar verdiğini anlatıyormuş. Bir milletvekili koşup kürsüde yanına gelmiş, kulağına bir şeyler söylemiş. Gülüyordu Ecevit. Milletvekilinin açık istihbarattan anladığı buydu diyor. Fazla derinliği olmayan bir söyleşiydi. Kıbrıs harekatında MİT'in bir yararı dokundu mu? Oralara gitmezdi dedi Ecevit ama özel harp dairesi Kıbrıs'ta her yere adamlar yerleştirmişti. İlgimi çektiğini görünce acı bir gülümseyişin ardından ekledi. Harekat boyunca özel harp dairesinin adamlarından bilgi gelmedi dedi. Kıbrıs harekatı açık istihbaratla başarıya ulaşmıştı. Soru üzerine kesik kesik bilgiler, ya MİT'in casusluk faaliyeti? Vardır herhalde, dudakları soru işareti gibi kıvrıldı. Ama ne kadar? Mahir kaynak. Ecevit MİT'e buyruk veriyor, kışkırtıcı eleman istemem diyor. Oysa kışkırtıcı ajanların hası o sırada MİT'te görevli. Bakıyorum diyor, şimdi aklı başında laflar ediyor. Kaynağın MİT'ten uzaklaştırılmasını istemişti. MİT yetkilileri Ecevit'e servisten uzaklaştırırsak yapacak iş bulamaz demişler, ricacı olmuşlar. Kaynağın MİT'ten atılmasında direnmemiş, razı oldum diyor. Oysa Ecevit MİT'in çeşitli partilere bağlı elemanlarla dolup taşmasına karşıydı. Hep söylerdi MİT'in yeniden düzenlenmesinden yana görünürdü. Doğrudan girmedi konuya, gizli servislerle içli dışlı olmaya karşıydı. Servisin güdümüne girmekten kaçınma ilkesini yineliyordu. Ecevit gibi çarpıcı bir başbakanın MİT dizginlerini hükümetin almasını sağlayamaması, 27 Mağızçılardan sonra ikinci bir fırsatın kaçırılması değil miydi? Başbakanlar da izlenir. CIA, MİT, Mossad ilişkileri. Benden önce dedi, CIA MİT'le daha iç içeydi. Tabii bir de MİT'in başındaki insana inanmak sorunu var. Cumhurbaşkanı Korutürk'ün isteğiyle biz MİT'in başına Amiral Bülent'i getirdik. Çok değerli bir insandı. CIA ile fazla iç içelik istemezdi. Ama müttefik ülkelerin gizli servisleri arasında haber alışverişi elbette var. Durdu. Bir de Mossad'la dedi. Alay kokan eleştirici yanını şöyle sergiledi. Gizli servisler başbakanları bile izlerler. Casus avcısı kitabını okudunuz mu? Ben yeni okudum diye sordu. İngiltere'de hükümetçe yayımı yasaklanan Peter Wright'ın kitabı. Orada gördüm diyor, İşçi Partisi iktidarlarında başbakanlık yapan Harold Wilson'ın MI5 gizli servisince nasıl izlenip suçlandığına değiniyordu. İngiliz güvenlik örgütü MI5, kuzenler lakabı taktığı CIA'nın da verdiği bilgilerle iktidara gelmeden önce Harold Wilson'ın Sovyet casusu olduğundan kuşkulanıyordu. Dosya tutmuştu. Wilson MI5'in ilgisini İşçi Partisi ile kendisini lekelemek için bayağı bir girişim diye nitelemişti. Fakat muhafazakar hükümet iş başına gelince MI5'in elindeki malzeme daha büyük önem kazanmıştı. 1974'te İşçi Partisi hükümeti kurulmuştu. MI5 sahip olduğu bilgileri gizledi. Gizli servis Wilson'la ilgili dosyayı açıklasaydı aklı hayale gelmeyecek kadar büyük bir skandal çıkardı. Wright diyor ki başbakan hakkında soruşturma yaptığımız duyulsaydı Wilson hemen istifa etmek zorunda kalırdı. Kuşkusuz Ecevit, Wilson öyküsünü MİT'e bağlayarak bir yere varmayı amaçlamıyordu. Belki de gizli servislerle iç içelikten neden haz etmediğini bu örnekle göstermeye çalışıyordu. Ya da başbakanların veya başbakanlıktan ayrıldıktan sonra parti önderlerinin izlenebileceğine, haklarında dosyalar düzenlenebileceğine dokunduruyordu. Demirel gibi o da gizli servislerden söz açılınca fazla açık değildi. Şöyle bir konuşmayla kapadık MİT konusunu. Ayrılırken araştırmaya fazla yararlı olamadığına değinen birkaç cümle. Oran'daki evden uzaklaşırken aklıma bir başka gizli servis öyküsü geldi. 1965'lerde rütbesi yüksek CIA memurları İngiliz haber alma örgütlerinin hemen her bürosuna, bölümüne girmişlerdi. Zira Başkan Johnson İngiliz gizli servislerinin kuzen CIA tarafından gözden geçirilmesini istemişti. CIA elemanları amaçlarını açıklamadan ziyarette bulunmuşlardı. İngiliz gizli servis elemanlarının söylediği şu kadardı. Namussuz Amerikalıların kurallara uymayacağını bilmeliydik. İngilizler kaç kez söylediler bu sözü bilinmiyor. Türkiye'de 20-25 yıldır yineleniyor. Tabii aydın çevrelerde, kamuoyu kurumlarında, MİT'te. 1950'lerden başlayarak yazılan öyküleri anımsarsanız, CIA hep MİT'in içinde. Wright'ın yargısı, Amerikalıların başka amaçları da vardı tabii. MI5'in kendinden emin, bağımsız bir müttefik değil, boyun eğen bir müşteri olmasını istiyorlardı. Bir söyleşinin güldürü yanı. Hiç olmazsa ABD Büyükelçiliğinde çalışanlar arasındaki CIA elemanlarını sezebilmiş miydik? MİT'in ajanları bilmediği öne sürülemezdi. Ecevit hükümete MİT'ten bu yönde bilgi gelmediğini, soruyu tek sözcükle, hayır ile belirleyerek yanıtladı. Alaylı üslubuyla değerli bir anı anlattı. Bir kez Henzemi Herzemi neyse adı ABD Büyükelçiliği o zatı kabul etmemi istedi. Muhalefet lideriydim. Telefonda ısrar ediyorlardı. Nedir elçilikteki görevi sıfatı diye sordum. Bizim birinci katip dediler. Amerika'ya dönüyormuş. Benimle görüşecekmiş. Birinci katip düzeyinde biri ile ne diye konuşacaktım? Reddettim. Gülmeye başladı Ecevit. Ben reddettim. Büyükelçi Henze'yi yanına alarak beni görmeye geldi dedi. Gülmeye başladık. Yoruma gerek yoktu. Anının içeriğinde her şey ama her şey olanca görkemiyle yatıyordu.